Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 122. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyi diyeyim, iyi olayım. Yatak odamdayım ve yatak odamda böyle odamın penceresi sokağa baktığı için, çünkü ev ön taraftan girdiğinizde zemin kat gibi, giriş kat gibi, diğer taraftan böyle dördüncü kat falan oluyor kot farkından. Neyse, o yüzden yatak odamın olduğu taraf evin, apartmanın yani girişine baktığı için de zemin kattı. Genellikle ben perdelerimi kapatıyordum. Sonra bugün dedim ki ya bu perdeleri kapatmak beni bir depresyona sokuyor. Perdeleri açayım. Ama açtığımda da beton görmek hoşuma gitmiyordu. Aslında sokağın geri kalanı yeşillik. O yüzden penceremin önündeki o betonu sokaktaki yeşilliklerle birleştirmek için salondaki balkonda olan saksıları, içindeki çiçekler olan saksıları getirdim. Pencerenin önüne dizdim. Ve böyle şu an baktığımda o sakslardaki çiçekler, sonra ardındaki yeşillikler sokaktaki görünüyor. Hoşuma gitti. Perdeleri açtım. İyi geldi. Ama bir süredir valla bok gibiyim. Yani nedenini ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim size. Yani normal insanlarla, yani düz standart vatandaşla hani hala iş yapmayı sürdürebilen, bir şekilde sokağa çıkan insanlarla görüşen, gülümseyen insanlarla uyumsuz hissediyorum kendimi ve o yüzden zihnimin içinde Tezer Özlü, Nilgün Marmara, Nietzsche ve bendenizden oluşan 4 kişilik bir rakı sofrasında oturuyoruz. Bir aydır birlikte içerek sabahlıyoruz ve hiç konuşmadan herkes birbirinin ne kadar boktan bir hayat olduğunu anlıyor. Bu hayali sofra beni çok rahatlatıyor, bu fikir. Son zamanlarda tutunduğum şey bu. Nietzsche'nin hayatta olduğunu ve onunla arkadaş olduğumuzu hayal ediyorum özellikle. Bayağıdır da o yüzden hiç bölüm yapamadım. Yapacak halim yoktu ve açıp açıp böyle işkenceler yapmayı kendime seviyorum. Spotify'ın bir podcastler diye girdiğinizde içinde Türkiye listesi var. Ve podcastimin normalde hani ilk onun içinde bir yerlerde, birincilikten onunculuğa kadar değişen bir yerde oluyor. Ama arayı o kadar çok açtım ki ondan 20'ye, 20'den daha da aşağı derken bugün 28'inciliğe kadar düşmüştü. Ve bunu böyle izlerken o düşüşü, işte hak ettin bunu. Hiçbir şey yapmıyorsun, çalışmıyorsun, yeni bölüm yüklemiyorsun. Bir kitap yazacağım diye kendini iyice deli deli ettin diye böyle kendime, sırtıma kırbaçlar vurarak izledim. Çok severim çünkü kendi sabotaj olsun, kendi işkence olsun, kendine dair yapılabilecek her türlü kötülük bende var. Bunu yaparken de bu arada şunu düşünüyorum. Kendine kötü olan bir insan gerçekten başka birine ne kadar iyi olabilir? Neyse, bu soruyu şimdi düşünüp de burada konuyu dağıtmayacağım. Yani böyle bunu yaparken bir yandan şunu da düşündüm. Hani podcast yapmıyorum ama işte bir sürü insan olsa da yeni podcastler yapmaya başlayanlar olmuş. Hiç tanımadığım isimler var listede. Ve açıyorum bazen, hani dinliyorum falan. Ya açıkçası şimdi bana kızabilirsiniz ama çoğunu da hiç beğenmiyorum. Ve ondan sonra diyorum ki ya diyorum millet osuruktan teyyare, osur osur ipediz işler yapıyor. Ve onları da gayet oldu, güzel de oldu diye paylaşıyor kendisinden emin bir şekilde. Halbuki ben bittiğinde abi hani vaktimi çaldın, geri istiyorum diye düşünüyorum. O kadar kalitesiz işler var ki. Ama sonra işte bunun üzerine kendime bir turda bu yüzden kızıyorum. Niye ben böyle gamsız, hani kalite kaygısız bir insan olamadım? Neden böyle illa aşırı içmesinden mükemmel işlerin peşindeyim diye? Yani herkes dijital içerik üreticisi diyor kendisine. İşte Instagram'a girin. Algoritma Reels istediği için sürekli Reels videoları çekiyorlar. Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Markete gidiyorum diyor. Sepetine iki tane ürün atıyor. Dıt dıt kasada okutuyor. Bitti. Yani herhangi bir kalitenin peşinde değil. Ki sonuçta haksız mı bu insan? Haklı. Yani insanlar da tam olarak Cannes Film Festivali'ne başvuran filmlerdeki kaliteyi bekleyerek girmiyor Instagram'a. Hani çer çöp içerikle doyur beni diyor. O yüzden hani onlar da böyle boktan şeyler üretmekte haklılar ama benim içime bunda sinmiyor. Asla ve asla sinmiyor. O yüzden de böyle hem niye üretemedim diye kızıyorum, hem niye bu kadar kalite kaygısı olan bir tipim diye kızıyorum. Kendime kızıyorum da kızıyorum. Ama podcastları dinlediğimde gerçekten ayrı bir kızıyorum galiba. Çünkü herkes o kadar beylik beylik konuşuyor ki hani herkes bir şekilde bir şeyin uzmanı ve hani her şeyi çözmüş. Yani mesela bana en çok sorulan şey, sen bunca yıldır terapiye gidiyorsun, niye hala iyileşmedin? Arkadaşlar bu böyle bir şey değil ki. Mutluluğun sırrına vakıf olan biri var mı? Yani varsa lütfen gelsin söylesin. Hepimiz onu uygulayalım. Hepimiz bundan sonra çok mutlu insanlar olalım. Yani bunlar ancak küçük girişimler olabilir. Dönem dönem mutlu olacağız, dönem dönem mutsuz olacağız. Bazılarımızın nörokimyası, genetiği el vermiyor. Çocukluk hikayelerinin hepsini söküp içimizden atmamız mümkün değil. Bunlar şımarıklık falan değil. O zaman Nietzsche'nin kapısına dayansalarmış zamanında gitselermiş. Yani bu kadar meşhur olmuş, yani filozof olmuş bir adama sen niye hala mutlu olamadın bu kadar düşünmene rağmen? Öyle bir şey değil ki bu. O yüzden gıcık oluyorum dinlediğim bir sürü yani videoda ya da işte podcast gibi içeriklerde de bu içerik lafına da gıcık oluyorum zaten. Bu ara her şeye gıcık oluyorum. Yani sen kimsin de veriyorsun bu tavsiyeleri diyorum. Kendi kendime ara sıra tavsiye verir gibi olduğumda da aşırı gıcık oluyorum. Yani çünkü gerçekten hani mesela bana çok kitap okuyorsun diyorlar. Gerçekten dürüst fikrim bence hiç yeterince kitap okumuyorum. Çünkü okumam gereken kitapların listesi o kadar fazla ki mümkün değil yetemiyorum. Ve okudukça şunu görüyorum mesela. Psikanalize giriyorum ucundan kenarından. Derya deniz. Yani okuduklarım bana sadece ne kadar çok şeyi ölene kadar hala bilemiyor olacağımı ve ne kadar cahil öleceğimi düşündürüyor. O yüzden böyle yani çok az bilen insanlardaki o cahil özgüveni beni gerçekten çok öfkelendiriyor. Böyle başkalarına bulaşmayı falan da hiç sevmiyorum ama nasıl olsa isim vermediğim için herhangi bir insanı töhmet altında bırakmadığım için yani genel olarak böyle gruplandırarak insanları konuşabilirim diye düşünüyorum. Neyse işte ben kendimi hiç böyle bu izlediğim insanlar gibi olmuş, tamamlanmış, her şeyi çözmüş falan hissetmiyorum açıkçası. Bir süredir böyle iyi hissetmek için de, iyi hissetmek demeyeyim de, kendimi uyuşturmak için, biraz böyle yatıştırmak için, özellikle gece uyumaya çalışırken Mesut Süren'in ilişki testini izliyorum. Galiba çünkü böyle bu inançsız dönemimde gerçekten hani 2024 senesinde hala birbirine gülebilen, hani uzun zamandır ilişki yürütebilen ve aşık olduğunu söyleyen çiftlerin varlığını görmek hoşuma gidiyor, neşelendiriyor. O programda şey var, böyle işte bazı sorular soruyor işte ne zaman tanıştınız, ilk öpüşme ne zamandı diye. Benim çok ilgimi çeken bir kısım var. Ettiğiniz en ağır küfür neydi kavgada diyor. Ve genellikle böyle işte çoğu hani kavgada siktir git diyormuş insanlar. Bu zaten hani artık çok kanıksadığım bir şey oldu ama çok ilginç küfürler edenler de var. Bunu izlerken düşündüm. Acaba hani bana söylense bir hani böyle bir daha ayağa kalkamayacağım, gerçekten çok ağır gelecek, beni saracak olan küfür nedir diye. Yani gerizekalı, aptal, işte hadsiz, şerefsiz bunların hiçbiri bana koymaz da herhalde bir kavgada birisi bana yetersizsin ulan diye bağırsa ben baya böyle olduğum yere çökerim. Böyle ağzımda sigara belirir, bir elimde tesbih. Yani arabesk müzik girer ve benim çöküşüm başlar. Böyle deyince aklıma Nietzsche'nin çöküşü geldi. Kendisinin kısa hayat hikayesinde şu an okuduğum kitapta ölümünden 9 sene önceki zihinsel çöküşü tarihiyle verilmiş. Hani böyle bir insan lisede okumaya başladığı yıl işte üniversiteyi bitirdiği yıl falan yazar ya adamın zihinsel çöküşü yazıyor. Neyse. Bana yetersizsin ulan denmesi benim gerçekten çöküşümün artık yani o beni ölüme götürecek olan çöküşü başlatır bence çok sevdiğim bir insanın bana bunu söylemesi. Çünkü gerçekten bu benim çok mücadele ettiğim bir canavar. Kendisiyle sürekli boğuşma halindeyim ve dönem dönem kendisini bir şekilde güçsüz bırakmayı, alt etmeyi başarıyor gibi olsam da çoğunlukla ellerini boğazımda hissediyorum ve üstüme oturuyor beni nefessiz bırakıyor. Kolumda bir tane dövme var. Kesin bahsi geçmiştir daha önce bir yerlerde. Kendine acıma, kendine acıtma yazıyor. Allah bu aralar bu dövme de pek işe yaramıyor. Kendime sık sık acıyorum. Zaten bir insanın böyle bir dövmesi varsa yani mesela işte çok güçlü olmaya dair bir dövmesi varsa bilin ki o insan güçsüzlükle mücadele ediyordur. Dövmeler insanları dışarıdan bakıldığında çok böyle tough denir ya İngilizce hani nasıl diyeyim dışarıdan bıçkın, çok sert, ağır abi hani şey kız, güçlü kadın, pehlivan falan gibi gösteriyor ama dövmeler aslında genellikle insanların güçsüz yönlerine destek vermek için bence yaptırdıkları çizimden oluşan böyle anne babalar, sarıp sarmalayıcılar, belki biraz dostlar, biraz hemşireler, yoğun bakım hemşiresi de olabiliyorlar zaman zaman. Benim bu yoğun bakım hemşiremin bana vermeye çalıştığı bu teselli son zamanlarda pek işe yaramıyor. Yani garip olan da şu. Yani yetersizlik hissimi size anlatırken belki şunu diyorsunuzdur. Abi sen aptal mısın? Senin podcast'in, sen düzenli bölüm koyduğunda Türkiye birinciliğine kadar çıkan bir podcast. Nasıl yetersiz olduğunu düşünüyorsun? Gerçekten çok haklısınız. Çünkü ben de aslında hani nasıl diyeyim size, bana bir iddiaya girsem birisiyle, daha doğrusu şöyle diyeyim, tehdit ediliyorum diyeyim. Çok sevdiğim birisini, o kadar sevdiğim biri de kaldım artık emin değilim ama öldüreceklermiş. Var tabii ki, şimdi haksızlık etmeyeyim, var öyle birileri. Can dostlarım ne olursa olsun, ben de emeği geçen var. yine konu nerelere gitti. Öldüreceklermiş diyelim. Ve diyorlar ki işte podcastini 2 hafta içerisinde Türkiye birincisi yapmazsan öldüreceğiz onu. 2 hafta değil, 1 hafta içerisinde de hemen bir sürü bölüm yaparım. Dinleneceğinden de emin olduğum çok kaliteli bölümler de çıkarırım. Yani bu ne demek? Aslında teoride ben gayet iyi biliyorum yeterli olduğumu. Yani birinci dahi olabilecek kadar iyi olabileceğimi bu podcast'in biliyorum. Yani iyi derken tabii ki sevmeyeni vardır da, demek istediğim hani başarıysa eğer kıstasımız, başarılı olabileceğimi biliyorum. Ama tıp mide ameliyatı olan birisiyle tanışmıştım. Çok kilo vermiş. Böyle ne kadar güzel işte, her şey çözülmüş falan demiştim. Bana demişti ki istediğim kadar zayıflayayım, beynim hala şişman. Yani özgüven anlamında hala şişman birinin korkularını yaşıyorum. Hala şişman biri gibi çılgınlarcasına yemek yemek istiyorum. Her kötü hissettiğimde kıyafet almaya bile gittiğimde hala hani zayıfların olduğu 34-36 beden reyonundan alışveriş yaparken kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum. Şişman kıyafetleri almam gerektiğini hissediyorum. Yani benim beynim vücuduma uyum sağlayamadı, hala bir şişmanınkine ait demişti. Ben de sanırım sonradan başarılı olan bir insan olduğum için, yani sonradan başarılı olan yanlış oldu. Hani başarı anlamında evet, ilkokuldan beri, anaokulundan beri okuma yazmayı 4 yaşında falan öğrenmişim. Hani o anlamda başarılı bir çocuğum akademik anlamında, ama yani sonradan başarı dediğim dış dünyada başarılı olmuş bir çocuğum. Evde bence her zaman eksiklikleri hatırlatılarak büyüyen bir çocuk olduğum için üzgünüm yani. Benden belki hani Deniz çok iyileşecek bir gün ve muhteşem olacak her şey gibi bir şey bekliyorsunuz ama hayatım iyileşecek dışarıdan. Yaşadığım evler değişecek belki. Giydiğim kıyafetler değişecek. Bunlar değişir ama benim beynim her zaman o çocuğunkisine ait olacak. O çocuğun beynini taşıyorum yani. Başka bir beyne geçiş sağlamam mümkün değil. O yüzden ne yaparsam yapayım, her şeye rağmen bana yetersiz ve başarısız olduğumu söylemeye devam ediyor beynim yani. Varsa sizin de tavsiye ettiğiniz 7 maddede kendini daha iyi hissetmeye dair bir podcast söyleyin de dinlemeyeyim. İşe yaramayacağını biliyoruz çünkü. İşte bu yetersizlik hissi yüzünden yani çekiyorum açıkçası. Yani şöyle oluyor. En derinimde yetersiz olduğumdan her konuda neredeyse o kadar eminim ki. Yani siz bakmayın benim gerçekten zaman zaman fiziksel olarak çok iyi görünmeme, dışarıdan havalı görünmeme, arkadaş çevresi kalabalık görünmeme, belki yanımdaki dönem dönem gördüğünüz erkeklerin çekici olmalarına, bunlar yani bir şey ifade etmiyor. Çünkü ben içimde çok büyük bir korkuyla yaşıyorum. Yani gerçekte kendimin iyi olmadığını, başarılı, güçlü, güzel, iyi bir dost, iyi bir evlat, iyi bir kardeş, bunların hiçbirine vakıf olamadığımı düşündüğüm için en ufak bir tartışmada bile bir arkadaşımla o dostluğun bittiğine inanıyorum. O yüzden yakın zamanda bir süredir konuşmadığım bir dostuma nihayet barışmak için, özür dilemek için gittiğimde bana bu çok uzun zamandır bekliyordum, niye gelmedin dedi. Yani hiç beni düşünmedin mi, hiç özlemedin mi dedi. Dedim öyle bir şey olabilir mi? Bir kere zaten seni sevmemiş olmam ihtimalini, yani imkansız olduğunu söylüyorum. O bir yana dursun. Bir insan zaten hani apartman görevlisiyle bile hani senelerce birlikte yaşadıysa, yani bu apartman görevlisi bir yere giderse bir süre bir aklına düşer. Ya bizim Osman abi vardı, ne iyiydi diye her gün bir aklına gelir, saat 7'de benim kapım niye çalmıyor diye. Yani insan her türlü yokluğunu çeker de yani seni düşünmemiş ve aklıma getirmediğim için aramamış olabilir miyim? Seni aramamamın sebebi ben o kadar emindim ki benim yaptığım hata yüzünden sen beni sildin ve beni artık istemezsin. Bu arada benim yaptığım hata yüzünden diyorum ama kendi yaptığım hataları da çok abarttığıma inanıyorum. Suç kendi üstüme almaya çok meyilli bir insanım ama bu sefer gerçekten haksız olduğumu düşünmüştüm. Neyse işte o yüzden dedim kesinlikle beni affedeceğine dair içimde en ufak bir ümit dahi yoktu. Bugün buraya gelmemin sebebi içimde biraz olsun ümidin belirmiş olması. Meğerse arkadaşım beni aylardır bekliyormuş aramamı. Neyse bundan sonra bunları biraz daha aklıma tutmaya çalışacağım. Aynı şekilde işte bir işte de yani reklam ajanslarına çalıştığım zamanları düşünüyorum. Bakın yani böbürlenmek için falan söylemiyorum. Zaten bunların hiçbiri bana iyi hissettirmiyor ama yani en sonunda kana kadar giden piyasada ne kadar çok ödül varsa hepsini toplayan bir reklam yazarıydım. Ama inanın ki her çalıştığım iş için masamın başına oturduğumda bu sefer yapamıyorum ve kesinlikle kovulacağım. Kesinlikle kovulacağım düşüncesiyle. Çalıştığım 8 sene boyunca reklam ajanslarında ne kadar iyi bir kariyer inşa etmiş olursam olayım, o kadar dipten ve derinden inanıyordum ki kovulacağıma. Her günümü kovulacağım endişesiyle geçirdim. Ve o yüzden her seferinde daha da yükselmeme, zam almama, ödüller kazanmama hayretle izliyordum. Hepsinin yanlışlıkla olduğuna inanıyordum. Hatta şöyle çok somut, daha da saçma bir örnek vermek isterim. Yakın zamanda böyle bir çekim yapıyorduk evde. Ve çekim yaparken gündüz vakti bu arada gaza gelmek için hani moda girmek için bir tane müzik açmıştık. Böyle manyakça da bir müzik değil ama apartmanımızın nezihlik seviyesi sebebiyle sanırım işte. Burada çok Avrupa'yı ilerliyor olaylar. Öyle alttan tık tık tık vurmalar falan şikayet etmeler bağırmalar olmuyor. Bir komşum anonim olarak apartman yönetimine beni şikayet etmiş. Apartman yönetiminden bir arama geldi. Ve Deniz Hanım hakkınızda şikayet var yüksek müzik sebebiyle. Lütfen müziğinizi kısın dendi. Şu an anlatırken bunun çok basit bir cümle olduğunu görebiliyorum. Hani müzik fazla denmiş. Kıs yani ve hayatına devam et. Hani hatta küfret komşuna da salak salak şeyleri ne kadar büyütüyorlar diye değil mi? 1,5 gün boyunca kesinlikle apartmandan atılacağıma, yeni ev bakmam gerektiğine, her şeyi yeniden başlamam gerektiğine inandım. Yani bunları dinlerken bilmiyorum birçok insana çok aptalca da gelebileceğini düşünüyorum ama açıkçası o kadar her şeyi artık endibe vurduğum ve koyverdiğim bir dönemdeyim ki yani böyle bir insanım ben de. Kimseye kendimi beğendirmek gibi bir iddiam yok artık en azından. O yüzden dürüst olmanın, her şeyi dürüstçe itiraf etmenin keyfini çıkarıyorum şu anda. Ve hatta bu işi daha da ileri götüreceğim. Size geçmiş hayatımdan bazıları şu anda da hala devam etmekte olan yetersizliğimden kaynaklanan öyle kolay kolay kimseden duyamayacağınız cinsten birkaç tane itiraf yapacağım. Biraz daha soft bir tanesiyle başlayayım. Ben yatılı bir okulda okudum biliyorsunuz. Bu okul da Amerikan okuluydu. O yüzden bu okulda şöyle bir şey vardı. Bir adet yatılı kadınlar ne o zaman tabii canım. Kızlar ve erkekler yani yaşlarımız 10 ile 17 arasında değişiyor. Biz sosyalleşelim işte o hormonların getirdiği ergenlikteki flört ihtiyacımızı karşılayalım diye Gym Night adı verilen eskiden okulun gyminde yani spor salonunda yapılan sonra işte okulun başka binalarına taşınan bir gece düzenleniyordu. Böyle ayda bir, 2 ayda bir falan olurdu. Böyle bir karartılırdı ortam. Ondan sonra işte DJ kabini kurulurdu. Büyük lisedeki abilerimizin, ablalarımızdan çünkü biz o sırada ortaokuldaydık benim bu anıyı anlattığım sırada. DJ'lik yaparlardı işte. Önce hızlı şarkılar falan hep birlikte dans edilir falan. Sonra slow'lara geçilir. Romantik müziklere ve kızlar oturur böyle duvar dibine dizilmiş olan banklara. Ve ondan sonra erkekler de kızları dansa kaldırır. Ben çok cinsiyetsiz bir çocuktum. Gerçekten cinselliğini bir türlü yaşamamış, o konuda yol almamış. Zaten böyle ben regl olmam da benim orta 3'te falan oluyor. Bütün arkadaşlarım çoktan regl olmuş, memeleri büyümüş, herkesin sevgilileri olmuş falan. Ben hala böyle sokakta oynayan bıdık bir çocuk gibi geziyordum etrafta. Neyse işte tabii ki yani içten içe sadece sosyal kabul için bile olsa bir erkeğin beni dansa kaldırmasını bekliyordum. Ama yani hiçbir zaman hiç kimse beni dansa kaldırmadı. Ve ben de o yüzden kendime artık hiçbir zaman bir erkek tarafının arzulanmayacağımı, istenmeyeceğimi, diğer kızlarda artık ne varsa onların dansa kaldırılmasına sebep olan ben de olmadığını kabul ettim ve hayatımın geri kalanı boyunca yatakhanedeki bütün o gym nightlerde çok uykum gelmiş ve uyuyormuş gibi yaptım. Çok sıkılıyormuş ve of hani bir an önce keşke bitse de yatakhanelere gitsek de güzel güzel uyusak diye düşünüyormuş gibi yaptım. Aslında hiçbirinde uyumuyordum. Sadece kaldırılmamak o kadar yıkıcıydı ki, reddedilmesi o kadar kötüydü ki. Yani onu yaşamak yerine ben zaten istemiyorum böyle bir şeyi. Ben zaten sizi hiç istemiyorum demeyi daha kolay ve daha acısız buldum. Daha acısız derken acımadı mı? Acıdı tabii. Ve yani sadece bununla kalmıyordu. Bu yetersizlik hissi herhalde kimse tarafından istenmeyeceğim hissi o kadar gitgide ilerledi ki lisede bu demin anlattığım olay ortaokulda oluyordu. Şöyle bir kanaate vardım. Yani sanırım en yakın arkadaşımın o zamanlar ki sonradan anlıyorum beni kıskanıyormuş. Zaten itiraf etti ama o dönem beni böyle biraz zorbalıyordu ve alt bacaklarımın kassız ve kısa olduğuna dair bir düşünce soktu kafama. Kendisini tamamen suçlamak istemem tabii ki. Yani benim bu yetersizlik hissimin vebali hiç kimseye ait değil. Bu kolektif bir. Annemin, babamın, arkadaşlarımın, ondan sonra içine girdiğim ortamların, içinde bulunduğumuz toplumun şanssızlığımın özellikle, özetle bir kolektif sonucu. Neyse işte, velhasıl kelam, alt bacaklarımın kısa ve kassız olduğunu düşündüğüm için ne yaptım biliyor musunuz? Lise hayatım boyunca botlarım vardı böyle postal olarak tabir edebileceğimiz Ox marka o zamanlar. Hatta çok yakın zamanlara kadar 15 sene 20 sene falan herhalde ben Ox bot giydim. Hesaplayınca evet doğru bir matematik oluyor. Neyse o botların içine çorapları böyle hani çekmeceye tortop yapıp böyle yuvarlak yapıp koyarız ya. O yuvarlak yapılmış çorapları tıkıştırıyordum botlarımın içine. Çünkü yatakhanede okuduğum için arkadaşlarım görmesin diye de bir köşeye gidip gizlice ve hızlıca yapıyordum. Ve ondan sonra o içine çorap yerleştirilmiş botu giyiyordum ayağıma ve sımsıkı sıkıyordum hani o içindeki çorap belli olmasın diye. Ve ayaklarımın üstü o aşırı sıkılmış ayakkabı bağcıkları yüzünden zonkluyordu. Ve o tortop yapılmış çorap hiçbir şekilde ortopedik bir taban gibi olmadığı için bazı yerlere sipsivri olmuş çorabın bir yerde toplanmış falan ayağıma o kadar batıyordu ki bütün gün onun üstüne yürüdükten sonra artık böyle bazı yerleri bıçak gibi kesiyordu çorabın tabanımı. Çünkü ezildikçe çorap yumuşak bir şey olmaktan kaçıyor. Yani uzaklaşıyor artık. Böyle beton gibi sertleşiyor ve onu bir hafta boyunca böyle ezerek giydiğinizde öyle bir gerçekten semsert bir hal alıyor ve bazı yerleri çok kötü batıyor. Ama sadece alt bacaklarım kısa görünmesin diye ben çok uzun zaman o çoraplı botları o şekilde giydim. Bunu söylemek de çok iyi geldi valla. Yani bu tarz şeyleri biliyor musunuz? Neredeyse herkesin böyle karanlık sırları var. Yani bu çorap giymek şeklinde olmayabilir ama hani kimisi belki o çorabı oraya koymuyor ama alt bacaklarının kısa olması gibi başka insanların belki çok da umursamadığı, çok da fark etmediği, hatta belki gerçek bile olmayan, çünkü şu an öyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi böyle çok derinine dert ediniyor ve bu ortaokul, lisede sınırlı değil. Bence şu an yani 30'lu yaşlarında, 40'lı yaşlarında olan bir sürü insan da bunu yapıyor ama bunları itiraf etmek çok zor. O yüzden bunu şu an söylerken hani birilerine de iyi geleceğine dair bir ümit taşıyorum açıkçası içimde. Sonradan yapmaya başladığım şeylerdense ilerleyen yıllarda daha sonra sevgililerim oldu tabii erkeklerle bir şekilde. Beni dansa kaldırdıkları evreye geçmişiz. Onların yanında da kendimi hep yetersiz hissettim. Ve şunu hatırlıyorum. Aşık olduğum bir adam vardı ve onun bir sevgilisi vardı. Hatta o sıralar nişanlılar mıydı? Yok değillerdi. Ve ben bu adamın sürekli bu sevgilisinin, bakın adamın kendisiyle ilgili bir obsesyonum yok. Yani çok ilginç olan şey bu. Yani aşıksan adama adamın resmini aç, adamın fotoğraflarını aç, ona bak, onu düşün. Hayır. Yani o aşık olduğum sene boyunca adamın o sevgilisinin fotoğrafını açıp, ki bu arada dürüst olacak olursam benden daha güzel ya da daha başarılı falan biri de değildi. Ama ben bakıp kesinlikle benden işte çok daha demek ki iyi aile kızı o seçilmiş insan. Demek ki işte o oturup kalkmasını biliyor işte. Demek ki onun Bana göre tipi çok daha masum duruyor. İşte ben böyle dövmeli falan marjinal bir tipim. Beni kim ne yapsın? İşte ben diş hekimiydim ama demek ki aslında böyle çok daha akademisyen falan bir tip olmak gerekiyor gibi. Yani özetle kızda ne varsa ve bende ne yoksa onları böyle ilahlaştırarak kendime işkence ettiğim her gün böyle birkaç saatlik seanslar yapıyordum. İşin garibi daha sonra onlar ayrıldılar ve o adam benimle sevgili olmak istedi. Bu yetersizlik duyguma iyi geldi mi? Hiçbir şey değişmedi. Çünkü diyorum ya size, yani bu sonradan dış çevrenin faktörleriyle, teselli etmesiyle ya da böyle hani yaşadığınız güzel olaylarla bence çözülebilecek bir şey değil. Böyle evde Cici'yle bazen sesli konuşuyorum. Hani Cici'yle köpekle sesli konuşmak zaten normal ama onu bahane edip o konuşmayı daha sonra konuşmayı kendi kendime sesli konuşmaya döndürüyorum. Yani demin mesela şöyle bir konuşma geçti aramızda. Cici işte çok yaramazsın falan dedim. Ondan sonra ya dedim işte hani böyle ne bekliyorum ki ben? Hani sonuçta bu bir köpek yani. Gerçekten yetişkin bir insan değil ki söylediklerimi tam olarak uygulayabilsin. Hani zaten o yüzden bir köpekle birlikte yaşamayı seçtim. Çok heyecanlı, çok neşeli bir çocuk gibi. Ya kızım dedim sen çocuksun. Sonra böyle ben de çocuğum aslında dedim. Sonra böyle kendi kendime konuşarak şunları söyledim. Ya dedim ben çocuğum da acaba hiç büyüyecek miyim? Cici ya dedim. Hiç büyüyen insan var mı acaba gerçekten? Çünkü annemi düşündüm, babamı düşündüm. Etrafındaki arkadaşlarımı düşündüm. Kimsenin tam olarak büyüdüğüne emin değilim. Ve o yüzden hani belki de acaba dedim yetişkinler unicornlar gibi bir şey mi? Biz uzaklarda bir yerlerde yetişkin birilerinin yaşadığına inanıyoruz belki ama hani gerçekten yetişkinleri görenler var mı? Gerçekten her anlamda kendisini bütün hayatını yönetebilecek kadar tek başına kotarabilecek kadar her şeyi yetkin hisseden ben tamam ya çözdüm bu hayatların işi diye düşünen biri var mı bilmiyorum ama benim kendimi çok yetersiz hissettiğim bir konuda bu yetişkinlik. Yani bazen böyle sadece hesabına bir çocuğunkisine göre çok fazlaca bir para yattığı için hani böyle fazla para kazanan bir çocuk gibi hissediyorum kendimi. Hani bir şekilde tek başına yaşamasına izin verilmiş bir çocuk gibi hissediyorum. Bu his geçecek mi hiçbir zaman onu da bilmiyorum. Böyle şeyler söylediğimde de ileride benimle flört etme ihtimali olan biri varsa bunu dinliyorsa hakkımda ne düşünüyordur diye düşünürdüm. Eskiden artık onları da düşünmüyorum. Yani bu hislerimden en azından yetersiz olmayısından utanmamayı öğrendim. Yetersizliğimle barışmaya başladım galiba. Hiçbir zaman galiba bilmiyorum. Bilmiyorum. Tam yeterli olabilecek miyim bilmiyorum. Yani başka nasıl şeyler yapıyorsun derseniz şu an bir tane daha itiraf yapmak isterim. Biliyor musunuz? Bir süredir ben spor yapmıyorum ve bana çok Deniz neden sporu bıraktın? Spor sana iyi geliyordu falan deniliyor. Yakında geri döneceğim. Neden sizce? Ben spor yapmayı hiç düşünen biri değilim. Sıfır. Spor yapmak gerçekten bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Ama kilo aldığımda o kadar utanıyorum ki kilolu halimle tayt giymeye, spor kıyafetleri giymeye. Sanki bütün spor salonu bana bakıp acıyacak ve ay gördünüz mü? Yazık ne kadar kilo almış diyeceklermiş gibi geliyor. Ve o yüzden belli bir kiloya inene kadar, şimdi oraya inmem az kaldığı için yakında spora geri dönüyorum. Herkes bana acıyacakmış gibi geliyor ve spor yapmıyorum. Yani böyle söylediğimde ilginç olan şey de yine bakın. Hani demin demiştim ya podcast ile ilgili teorik olarak aslında kötü olmadığını biliyorum podcast'imin. Ama işte kendimi bir şekilde yetersiz hissetme duygusunu aşamıyorum diye. Mesela başka insanlara bakıp kilolu insanlara hatta yani gerçekten obez insanlara bile bakıp onlar için hiç üzülmüyorum. Atıyorum ne kadar işte gayet iyi görünüyor, seksi görünüyor, kendine ait bir aurası var. İnsanları genelde auralarıyla değerlendiriyorum çünkü hani kilolu olup olmamalarından ziyade ama kendime karşı mesela hiç böyle değilim. Yani aldığım kilo, gerçi benim boyumda çok fazla şey ifade ediyor ama 5 kilo hani 6 kilo hadi bilemediniz bazen 7 kilo oluyor ama benim için gerçekten hani evden çıkmamın yasaklanması gerektiğini falan düşünüyorum ben. Ve tahmin edersiniz ki bununla kol kola giden yeme bozukluğumda da kendime acıma duygusundan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Yeme bozukluğu olanlar var mı ya acaba aranızda dinleyenlerden? Kesinlikle vardır. Yani bu kadar insan dinliyorsa bunu ve bu kadar insan psikolojisi bir yerlerden bozuksa muhakkak vardır. Yani yeme bozukluğu yaşadığımda Allah'ım yani mesela şu an yaşamadığım için o hani binge eating döneminde olmadığım için aklım almıyor mesela nasıl bir dönemde o nasıl kendime bunu yapabildim diye ama nasıl oluyor biliyor musunuz? Ben kilolarımın hepsini 2 hafta içerisinde falan alıyorum. Yani 2 haftada 7 kilo falan alabiliyorum. Çünkü içimde bir şey başlıyor. kendimi cezalandırmaya dair bir istek. İçimde bir boşluk duygusu hissediyorum ve o boşluğu ne kadar yemek yersem yiyeyim, böyle ne kadar, böyle nasıl diyeyim size, hani bazı böyle avcı olan insanlar hayvanları öldürüp içini boşaltıp sonra doldururlar ya, böyle taş gibi olana kadar ve ondan sonra sergilerler. Sanki böyle derim bomboş ve içi böyle bomboş sallanıyormuş gibi hissedip onu böyle o kadar gelene kadar böyle yemekle doldurmak istiyorum ki. Ve yerken de şunu diyorum, ben ne yapıyorum şu an? Ne yapıyorum? Yani mesela gece 3 oluyor, artık uykusuzluktan ölüyorum. Hala uykusuzluktan ölürken sipariş veriyorum online restoranlardan. Böyle uykumda zilin çaldığını duyuyorum. Gidiyorum, 1 kilo dondurma gelmiş oluyor. O dondurmayı yerken uyuyakalıyorum. Kendimi uykumdan uyandırıp bir daha sipariş veriyorum. Bir günde 10 bin kalori falan tüketebiliyorum. Yani çok çok çok garip bir şey. Yaşamayan insanlar anlamaz. Yani ben bile binge eating döneminden çıktığımda ne yaşadığımı anlamıyorum ama işte farkındayım yani. Bir yerlerde, çok derin bir yerde kendimi eksik ve yetersiz hissettiğim için onu böyle bazen yemekle doldurmaya çalışıyorum işte. Bazen belki ayağımın altına koyduğum çorapla doldurmaya çalışıyorum. Ama ne yaparsam yapayım, hiçbir zaman bu duygudan tam olarak da kurtulamıyorum. Tüm bunları peki neden anlattın derseniz, neden anlatıyorsun? Yani anlattıkça bunun mükemmel bir çözüm olduğuna inanmıyorum ama biraz biraz normalleştirmeye ve barışmaya başlıyorum kendimle. Kendine barışmanın da öyle hani Instagram'da süslendiği gibi, "Huhu, kendimi çok seviyorum. Aynalar harikasınız. Yansımama bayılıyorum. Selülitlerim oley falan." Ben buralara gelen insanların da çok var olduğunu düşünmüyorum. Yani bir gün kendini öyle hisseder, ertesi gün yine boktan hisseder. Yani hangi hatırayı ömrünüz boyunca hatırlamayacağınız şekilde silebilirsiniz ki? İmkansız. O yüzden elbette ki kötü hislerinizin her zaman hafızanızda bir yeri olacak. Ama tabii ki bunlarla birazcık daha, bu düşmanlarla barışmak mümkün diye düşünüyorum. En azından onlara adapte olmak, varlıklarını kabul etmek. Yani o yüzden hani tabii şöyle bir şey de var bu arada. Bu yetersizlik hissi kurtulmaya çalıştığım bir şey olmasına rağmen ondan önce şunu söyleyeceğim. Benim kız kardeşimin küçükken obsesif kompulsif bozukluğu vardı. Ve annem onu doktora götüreceği gün şunu demişti. Ya aslında hiç götürmek istemiyorum. Çünkü obsesif kompulsif bozukluğu yüzünden kız kardeşim okula hazırlanması gereken aşırı kısa sürede bütün pijamalarını ütülenmiş gibi katlar, yatağını böyle oteldeymiş gibi yapar, odası mükemmel, işte bütün ödevleri bitmiş, saçlarını kendi kendine yapmış falan. Yani arayıp da bulamayacağınız o kusursuz, dertsiz, tasasız çocuktu. O yüzden de, ama işte bütün zararı kendisine bu takıntıları yüzünden, annem tedavi ettirmek istemediğine dair bir aklından geçen düşünceyi dürüstçe itiraf etmişti. Anlayabiliyorum yani kendisini. Ben de işte bu yetersizlik hissini bir yandan kurtulmak istesem de tabii ki bir yandan da çok ironik bir şekilde bu sizi yetersizsin deyip hep daha çok çalışmaya ve daha çok başarılı olmaya ittiği için işlerinizin kalitesini arttırıyor bence. Yani bir kitabın ilk taslağını yazıp "Oha, çok iyi oldu" diyen bir insanın kitabının iyi olacağına ben inanmıyorum. Ya da bir film çekip işte tek seferde hiçbir daha aynı sahneyi çekmeden hani mükemmel oldu diyen bir yönetmenin işi ne kadar güzel olabilir ki? O yüzden tabii ki bu yetersizsin hissi seni sürekli kırbaçlayıp daha fazla, daha fazla, daha farklı şekilde, daha iyi şekilde dediği için, o Ağolun'un reklamdaki gibi sizi tabii ki daha iyi işler üretmeye itiyor. Ama ne kaybediyorsunuz? İşte ben bir aydır hiçbir bölüm yapamadım. Kendimi bok gibi hissettim podcastimle ilgili ve yani zaten iş yapamadığım için, podcastimi yapmadığım için suçluluk duygusundan ne okuduğum kitaptan keyif aldım, ne girdiğim duştan, ne gittiğim yürüyüşten, her şeyi, "Sen podcastini bile yapmadın işte, yapamıyorsun, başarısızsın" diye içimde böyle konuşan o iç sesin eziyetiyle, asla susmayan o dır dır dır dır dır dır bana kendimi bok gibi hissettiren sesiyle yaşamaya çalıştım ve hayattan hiçbir tat alamadım. Yani bu yetersizlik hissi gerçekten hayattan keyif almanızın inanılmaz bence önüne geçiyor. Çünkü siz böyle mesela aşırı iyi giyindiğinizi düşünürken, böyle sokağa çıkıp salınarak yürüyecekken, işte sizi böyle bir anda çalılıkların arasından çıkıp "Bok gibi giyinmişsin, kendini bir şey mi zannediyorsun, salak götüme benziyorsun" falan diye böyle konuşan bir sapık gibi peşinizi asla bırakmayan, kurtulmak da mümkün değil yani, her yerden çıkıp duruyor. O yüzden hani neler yapabilirsiniz diye tabii size mucizevi yöntemler sunamam ama aklıma şu geliyor. Reklamcılıkta özellikle çok görüştüğüm bir arkadaşım vardı, reklam yazarı. O da bence aslında bayağı zeki bir insan ve gerçekten aslında kapasitesi çok yüksek ama çok fazla kendisini sorgulardı. Zaten bence belli bir zeka seviyesinden ve kapasiteden sonra kendini sorgulamayan insan sayısı çok az. Çok fazla işkence ediliyor. O da işte böyle ne zaman böyle büyük bir iş gelse ve yapamayacağını hissetse bir tane banka reklamı vardı, bana da öğretmişti. Böyle 3,5 dakikalık falan, daha fazla ipucu vermedim. Müzikli bir iş ve yani o kadar cringe bir iş ki, o kadar kötü ki ve yani bu işte ünlüler oynuyor, çok büyük prodüksiyonlu, yani acayip paralar akıtılmış falan ve yani müşteri de çok memnun kalmış, yani bayağı uzun bir zaman yayınladı bu işi ve yani ona da göre de bana göre de bu iş gerçekten çok kötü, rezalet bir iş. Açıp açıp işte o işi izlerdi ve hani birileri bu işi yaptı, bundan para kazandı ve gururla hani bunu yayınlatıyor. Bundan daha kötüsünü yapamam herhalde diye kendi kendisini o şekilde teselli etmeye çalışırdı. Ben de valla o yöntem pek çalışmıyor. Çünkü zaten kötü iş yaparak hiçbir şekilde tatmin olamıyorum. O yüzden ben tam tersini yapmayı seviyorum. Beğendiğim işlerin kusurlu yanlarını düşünüyorum ve bu kusurlarına rağmen ne kadar güzel olduklarını hatırlatmaya çalışıyorum. Yani eksikliklerine, yanlışlıklarına rağmen. Mesela Tezer Özlü'nün yazdıklarını ben yayınlasaydım eğer, o kitapları, abi herkesi buhranla sürükledim işte, acayip kafa siktim falan diye böyle inanılmaz endişe ederdim. Halbuki işte ben çok seviyorum onun kitaplarını. Yani ve binlerce, yüz binlerce insan çok seviyor. Yani ne kadar sevilen, bu yalnızlığını, bu depresyonunu bu kadar filtresiz paylaştığı için ne kadar bağıra basılan bir insan. O yüzden ben kendime yetersiz hissettiğime daha çok hani evet Deniz mükemmel falan değilsin ama biriciksin işte. Başka kimse de sen değil. O yüzden seni seven insanlar hani 100 üzerinden belli bir puanı skor olarak başardığın için değil, sen olduğun için sevecekler yani. Aslına bakarsan senin daha başarılı ya da başarısız olman onlar için bir şey ifade etmiyor, seni tanıyan insanlar için diye düşünüp böyle kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Tabii bir de insan dostlarına anlatmayı seçiyor kendini ama yani şöyle ki dostlarla da işte ilişkiler çok değişebiliyor, dinamikler. Mesela ben ortaokul ve lise boyunca en yakın arkadaşım olan insanla ömür boyu bir ayrıl yani ömrümüzün geri kalanı için yollarımızı ayırmaya karar verdik üniversite yıllarımızda. Çünkü kendisi benim yanımda çok yetersiz hissettiğini ve bu hissi ne yaparsa yapsın aşamadığını, benden çok tetiklendiğini, kıskandığını, ona bütün eksikliklerini hatırlattığımı söyledi. Yani bunu duymak çok yıkıcıydı ama kabul ettim ve ayrıldık. O yüzden hani çok yakın arkadaşlarımızla bile ister istemez birbirimize rekabet duygusuna girebiliyoruz. Eksikliklerimizi hatırlayabiliyoruz birbirimize bakıp. Yani tabii ki bunları aşıp bir dostlukta sürdürebiliyor muyuz? Sürdürüyoruz ama yani bir arkadaş bir arkadaşa ne kadar gerçekten yardımcı olabilir bu konuda? Yani çünkü ister istemez sizi teselli etmeye çalışıyorlar. Deniz saçmalama kilolu falan değilsin. Deniz saçmalama podcast'in çok iyi diyorlar da. Yani şöyle söyleyeyim size. NBA'de profesyonel ligde basketbol oynayan bir oyuncuyu düşünelim. 20 senedir basketbol oynuyor ve inanılmaz iyi bu adam. Bu adamı diyoruz basketbol yeteneğinden mahrum bırakmaya çalışalım şimdi. Basketbol oynayamaz hale gelsin. Unutmaya çalışsın bütün basketbol yeteneğini. Sizi ne kadar sürer? Yani bir günde bu adam unutabilir mi bütün basketbol yeteneğini? Mümkün değil. Yani mümkün değil. O yüzden hani şöyle düşünün. Ben negatif düşünmeye, kendimi yetersiz hissettirmeye yıllarımı vermişim. Ben artık bu fazla düşünmenin ve kendimi aşağılamanın profesyonel liginde oyuncuyum ben. Yani öyle bir günde sizin tesellinizle Deniz aslında çok iyi görünüyorsun, Deniz aslında çok başarılısın demenle falan aşabileceğim, unutabileceğim bir şey değil bu. Bu artık benim için kemiklerime işlemiş bir yetenek yani. Profesör olmuşum ben bu işin. O yüzden hani bence arkadaşlarınıza da eğer kendilerini yetersiz hissediyorlarsa hani böyle hani onları teselli etmeye çalışmayın. Hani ay öyle bir şey yok, aş bu hissi falan demeyin. Yani bence dürüst fikrim, berbat bir tavsiye bu. Çünkü üzülen birine hani takma ya demek gibi, ya sağ ol ya hani takma. Terk edilmişim takma. Başkasını bulursun ya tamam da ben şu an buna çok üzülüyorum. Ya da hani 100 kilo olan birisine 50 kilo gibi görünmeye çalış demek gibi. Abi nasıl görünebilirim yani? Yetersiz hisseden birisine yeterli olduğunu söylemek aslında onu sadece strese sokuyor. Çünkü o öyle hissetmediği için öyle olması gerektiğini düşündüğünde çok strese giriyor yani. 120 kilo olan birisi nasıl 50 kiloluk görünmeye çalıştığında kendi korselere sıkıştırıp müthiş bir strese gireceksin, aynı stresi yaşıyor. O yüzden bence bir insanı seviyorsanız onun yetersizlik hissi de dahil olmak üzere bütün eksikliklerini kabul etmesine izin verin. Gerçek bu. Öyle hissediyorsa öyle hissediyor. Ve ona tavsiyelerle ne yazık ki yardımcı olamazsınız. O yüzden bence ben bütün arkadaşlarımla terapiye başlatmış bir insan olarak geçen story'imde yanlış söylemişim, bu arada doğrusunu söyleyeyim. Benim için bir dostum hep şey der, Van Gogh Deniz'in arkadaşı olsa sanatçı olamazdı. Adam çünkü kulağını kesmeye falan kalksa "Deniz saçmalama, terapiye gideceksin ve bunu aşacaksın" derdi. "Bizden sanatçı da çıkmayacak senin yüzünden, bizim aramızdan" der hep. Yani sanatçı çıkıyor yine vallahi. Keşke o kadar tedavi olabilsek de sanatçı olamasak, ama bence zaten merak etmeyin, yani siz yapan özelliklerinizi kaybetmiyorsunuz, ama birazcık daha en azından hayat yaşanılabilir oluyor. Biraz daha başa çıkması kolay oluyor. Kötü günlerinizde gerçekten sizi anlayan birisi oluyor, en basitinden konuşabileceğiniz. Dostlarınız gibi hani ister istemez dostlar size hemen kısa yoldan akıl verip iyi hissettirmeye çalışıyor, ama terapist kötü hissetmenize yer açıyor. O hissinizin gerçekliğini kabul ediyor. O yüzden siz de bir dostunuza gerçekten bu konuda yardımcı olmak isterseniz bence ona terapiye gitmesi için cesaret verebilirsiniz ve hatta belki bir adım öteye gidip hediye edersiniz. Senelerdir bu podcast üzerinden canı gönülden tanıtımını yaptığım Hayvel online terapi uygulamasında şimdi eğer uygulamadan bir arkadaşınızı eğer terapiye davet ederseniz hem siz 400 liralık bir indirim kazanıyorsunuz hem de o. Yani ona da destek olmuş oluyorsunuz. Kendiniz de bu sayede kendi terapiniz için de bir go girl, go boy yapmış oluyorsunuz. O yüzden harika bir imkan olduğunu düşünüyorum bunun. Bir insana verebileceği en iyi tavsiye bence terapiye gitmesini söylemektir. Onun dışında verilen bütün tavsiyeler hadi canım hadi olmuyor işte yani. Senin donun benim götümde aynı şekilde durmuyor. O yüzden Hayvel terapi uygulamasının linkini aşağıya bırakacağım. Kendimden bir kod da bırakacağım size, her zamanki bir indirim kodu. Ama dediğim gibi arkadaşınızı davet ederseniz o da siz de 450 liralık bir indirim kazanacaksınız. Evet, yani terapiye gidince tabii ki sihirli bir şekilde çözüleceğini beklemeyin. Hiçbir zaman böyle yalan reklamcılıktan hoşlanmam. Terapi öyle bir şey değil. Ama iyi gelmiyor olsa ben de bunca senemi vermiş olmazdım. Yani bence ağır bir depresyonda yaşayan Tezer Özlü ya da Nilgün Marmara gibi bir tip olmamın sebebi benim terapi desteği almış olmam ve bazı temel yerleri içimde iyileştirmeyi başarmış olmam. Tabii ki bunun sonucunda kusursuz insan diye bir şeye dönüşmedim. Kimse de dönüşmeyecek. Öyle bir insan yok. O fanteziyi aklımızdan silelim. Yani mesela bazı kabuslarım hiç geçmiyor. Dün gece yine bir kabus gördüm. Bugün böyle kalktığım gibi elimle sürekli kalbimi sürttürerek böyle üzerinden rahatlatmaya çalıştım. Çünkü böyle kalbimin altında bir yanma hissi vardı. Ta liseden tanıdığım bir çocuğu gördüm rüyamda. yani çok garip bir şekilde işte. Yani bunu çok anlatasım yok ama işte çocuk tarafından bir şekilde kabul görmediğimi hissediyordum. Ki zamanında aslında böyle küçük bir ilişkide yaşadığım bir insan, yani böyle bir şey de yok, ama bana kabuslarım işte hep böyle yetersiz olduğumu söylüyor. Yani gerçeğin de aksine. Psikanalizde de çok konuşmuştuk, hani benim bu korku dolu fantezilerimin gerçekliği de yok. Gerçek hayatta yaşadığım böyle bir reddedilme, böyle bir aşağılanma yok, ama bilmiyorum işte, bunu içimden atamıyorum. Yani işte ne bileyim, yıllar oldu ama ben işte bir türlü vazgeçemedim kabuslar görmekten ve herkesten kaçıyorum bu aralar. Çünkü yerle birim. Gerçekten yerle birim. Umarım toparlarım. Ama bir yandan da hiç şaşırmıyorum bu halime. Çünkü aslında bakarsanız tam da olmayı beklediğim gibiyim. Sadece şu soru dönüyor hep kafamda. Cevabını bir türlü bulamıyorum. Madem sahile vuracaktım, oltalardan niye kaçtım? Merdiven Altı Terapi'nin bir bölümü daha böylece bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Merhaba. duysam kayboluyor. Neyi duysam yok. Bilemiyorum, dileniyorum. Ne için hiç bilemiyorum. Nefesim tutsak, nefesim tutsak, hevesim kursak da kalıyor.
Thank you.